Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, Hakikat Yolculuğu'nun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yer, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biriniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Cidde Stüdyosu'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu olayların kök nedenlerini konuşuyoruz sizlerle. Bir numarada anne ve babaların yüksek gerili bir kariyer uğruna bütün zamanlarını, kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarını işledik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen yapamamamızı ve dershane ve özel okulların devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferiyle öğretmen kalitemizin düşmesi konusunu konuşmuştuk. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması, buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliğini konuştuk. Dördüncü sırada kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden, validen uzaklaştırılmasını, beşinci sırada da annenin aynı sebeplerle aileden uzaklaştırılmasını, anne yerine çalışan bir kadın haline getirilmesini ve bunun vahim sonuçlarını konuştuk. Aziz dostlarım, geçen hafta 6. maddeye başlamıştık. Geniş aile yapısının bozulmasıyla anneanne ve babaanne ve dedelerin aileden ve çocuklardan uzaklaştırılmasının vahim sonuçlarını konuşuyorduk. Aziz dinleyenlerim, bugün aile hayatımızın belki de en sessiz ama en derin kayıplarından birisidir bu konuştuğumuz mevzu. Evlerimizden dedeler ve nineler çekildiğinde aslında sadece 2 yaşlı insan evden uzaklaşmış olmuyor. Evden sabrın sesi de çekiliyor, tecrübenin bakışı çekiliyor, duanın gölgesi çekiliyor ve hayatın yavaş ve hikmetli tarafı çekiliyor. Evlerimizden o kadim bilgelik çekiliyor. Bugün çocuklarımız çok şey görüyor ama çok şey içselleştiriyor, sindiriyor. Çok şey duyuyor ama çok az şey dinliyor ve anlamlandırıyor. Çok şeye ulaşıyor ama derinleşmekte kesinlikle zorlanıyor. İşte dede ve nine çocuğun hayatında bu hız çağını yavaşlatan rahmetli bir duraktır. Bir rahmet durağıdır. Bir rahmet kucağıdır, bir rahmet ocağıdır. Onlar çocuğa sadece nasihat etmezler. Yaşanmış bir hayatın içinden süzülmüş ölçüyü, dengeyi gösterirler. Bir dedenin susuşunda bazen uzun bir hayat dersi vardır. Bir nenenin duasında ve bakışında bazen çocuğun bütün korkularını yatıştıran görünmez bir terbiye vardır. Anne ve baba çocuğu elbette geleceğe hazırlar. Dede ve nine ise çocuğa hayatın nereden geldiğini, neyle güzelleştiğini ve nasıl insan kalınacağını yaşayarak hissettirir örnek hayatlarıyla. Onlar evin fazlalığı değil, ailenin derinliğidir. Ailenin direğidir. Onlar yaşlılık yükü değil, çocuk ruhunun sükunet öğretmenleridir. Onlar geçmişte kalmış insanlar değil, geleceğin insanı mayalayan sessiz terbiyecileridir. Bir evde dede ve nine varsa çocuk sadece büyümez, olgunlaşmaya da şahit olur. Yaşlıya hürmeti öğrenir, beklemeyi öğrenir, dinlemeyi öğrenir, duanın değerini öğrenir. Hizmet etmenin insanı küçültmediğini, aksine yücelttiğini öğrenir. Bugün şu soruyu birlikte soracağız. Dedeyi ve nineyi evden, sofradan, sohbetten, gündelik hayattan uzaklaştırdığımızda çocuklarımızın kalbinden, eğitiminden, ahlakından ve kişilik gelişiminden acaba neleri eksiltiyoruz? Çünkü bazen bir çocuğun eğitimindeki en büyük kayıp okulda almadığı ders değil, evde göremediği büyük insan örneğidir. Dede ve nine evden çekilirse çocuk sadece iki büyüğünü değil, sabrı, duayı, hikmeti ve insan olmanın görgüsünü de eksik öğrenir. Dede ve ninelerin evden uzaklaştırılmasında geniş aile yapımızın terk edilerek sözüm ona çekirdek aile adı altında uyduruk bir yapının kurulmasında konunun elbette içtimai, iktisadi, imani, ailevi, vicdani bir sürü boyutu var. Ama bu programda özellikle bu durumun çocuklarımızın okul hayatına olan etkisini merkeze alacağız ve konuşacağız. Aziz dostlarım, babaanne ve anneanne çocuk gönlünün iki güven kapısıdır. Anneanne ve babaanne çocuğa ne verir? Sadece yemek mi verir? Hayır. Sadece bakım mı sağlar? Elbette hayır. Sadece haçlık mı verir? Elbette hayır. Onlar geçmiş o köklü hayatlarında kadim değerlerle taşlanmış şefkatlerini sunarlar torunlarına. Sakinlik ve sükunet verirler. Dinlenilme duygusunu öğretirler. Çocuğun annesine söyleyemediğini yargılamadan anlatabileceği ikinci bir güven kapısı açılabilir onların o güzel gönlünde, o küçük gönlünde. Masallar anlatır, türküler söyler, dualar öğretir, ailede kimlerin hangi zorlukları aştığını anlatır. Çocuğun kelime hazinesini büyütür. Çünkü kuşaklar değiştikçe kelimeler de değişiyor. Çocuk yalnızca bugünün dar ekran dilini değil, tekrarlanan ekran dilini, emojilerini, kısırlaşan kısır döngüsünü değil, dünün zengin gönül dilini de öğreniyor. Gözümün nuru diyor dede, evimin bereketi diyor anneanne, Allah bahtını güzel etsin kızım diyor dede. Bu sözler yalnızca basit bir iltifat değildir aziz dostlarım. Çocuğa verilmiş bir yer duygusudur. Sen bu evde isteniyorsun. Senin gelişin bu eve bereket, sen bizim için çok önemli ve değerlisin mesajıdır. Anneanne ve babaanne çocuğa yalnızca aile tarihini anlatmaz. Çocuğu yalnızca aile tarihine bağlamaz. Merhametin diline ve direğine de bağlar. Bu anlamda dedelere baktığımızda dede yürüyen aile tarihidir. Yaşayan aile tarihidir. Ne verir dede çocuğa? Tecrübesini verir, sükunetini verir. Torununu kendi sükunet mayasıyla mayalar. Anne baba sus oğlum der, dur kızım der, yapmayın evladım der, sakin olun der falan. Ama dede o sessiz ve sakin hayatıyla o kendisinde var olan sükunetle mayalar torunlarını. Bir korunma hissi verir. Bir işin nasıl yapıldığını gösterir. Emek ile sonuç arasındaki o uzun sabırlı yolu anlatır. Çalışınca olacağını gösterir. Sabredince kavuşulacağını, gerekli çabalar, kaynaklar kullanılarak devam edildiğinde hedefe ulaşılacağını gösterirler hayatlarıyla. Dede birçok sonucun arkasındaki yılları görmüştür. Çocuk ise çoğu şeyi bir tuşla elde etmeye alışmıştır. Dede torununa bir fidan gösterir. Bunu senin baban doğduğu yıl dikmiştim evladım der. Çocuk ağaca başka bakar. O ağaç artık yalnızca basit bir ağaç değildir aziz dostlarım. Babasının çocukluğudur, dedesinin geçmiş anılarıdır, dedesinin emeğidir. Ailenin zamana bıraktığı izdir. Bir çocuk dedesinin hayatından çıkarıldığında yalnızca bir akrabasına uzaklaşmış olmaz. Yürüyen bir aile tarihinden de uzaklaşır. Dede çocuğa yalnızca geçmişi anlatmaz. Çocuğun geleceğe daha sağlam basmasını da sağlar. Peki dede nine torun sevgisinin dili ne kazandırır? Şimdi meselenin en sıcak yerine geldik. Dede ve nine sevgisine. Bu sevgi nedir? Anne ve baba sevgisinin yerine geçen bir sevgi midir? Elbette hayır. Anne ve baba çocuğun ilk sığınağıdır, ilk limanıdır. Onların yeri başkadır. Fakat dede ve nine sevgisinin de kendi özgü bir tadı vardır. Anne ve baba çoğu zaman çocuğu geleceğe yetiştirmeye çalışır. Okuluna yetiştirir, kursa yetiştirir, derse yetiştirir, ödevini yetiştirir, uyku saatini yetiştirir. Hayatın bütün sorumluluğu onların omuzundadır. Bu yüzden sevgilerinin içine bazen telaş karışır. Kaygı karışır. Dersini yaptın mı sorusu karışır. Dede ve nine ise hayatın başka bir döneminde yaşarlar. Onların sevgisi çoğu zaman daha yavaştır. Acele etmez, sessiz, sakin ama gönülden, yürekten. Torunun aynı hikayeyi üçüncü kez anlatmasına tahammül eder. Resmini uzun uzun seyreder, soruyu hemen cevaplamaz dinler. Çocuğun sözünü tamamlamasını bekler. Anne ve baba çocuğu geleceğe hazırlarken dede ve nine bazen çocuğa bugünün içinde sevildiğini hissettirir. Torun dedesinin elini tuttuğunda, ninesinin dizine başını koyduğunda, aynı masalı yeniden dinlediğinde, kendisi için dua edildiğini bildiğinde, okuldan döndüğünde kendisini bekleyen bir insan olduğunu gördüğünde yalnızca mutlu olmaz. Şunu öğrenir: ben önemliyim. Ben beklenen bir çocuğum. Ben sevilen bir çocuğum. Başıma bir şey geldiğinde koşup gelecek insanlar var. Beni önemseyen insanlar var. Ben bu ailede asla ve asla yalnız değilim. Ben bir ailenin devamıyım. İşte bu duygu çocuğun okulda bir problemle karşılaştığında dağılmamasına yardım eden görünmez aynaklardan biri olur. Aziz dostlarım, 2025 yılında yayınlanan ve 18-29 yaşlar arasında 514 genç yetişkine yapılan bir çalışma, çocuklukta büyük anne ve büyük babadan alınan desteğin genç yetişkinlikte daha yüksek duygusal iyi oluşla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırma geriye dönük bir beyana dayanıyor. Ama geçmişte yaşanmışlığın bugünü ve bugüne nasıl tesir ettiği ile alakalı bir beyanı ve önemli bir işaret veriyor bize. Çocuklukta alınan sıcak ve destekleyici bir ilişki yıllar sonra bir insanın içinde derin bir iz bırakabiliyor. İnsanın geleceğini etkileyebiliyor. Belki dede artık hayatta değil. Belki nine uzun yıllar önce vefat etmiş. Ama geçmişte bir gün söylenen o "ben sana güveniyorum" cümlesi insanın içinde uzun yıllar yaşamaya devam ediyor. Aziz dostlarım, elbette sevgi tek taraflı değildir. Bir de büyüklerin tarafından bakalım. Torun yalnızca sevgi alan değildir, sevgi veren taraftırdı. Yalnız yaşayan bir dede düşünün. Sabah uyanıyor, ev sessiz, televizyonunu açıyor. Telefondaki torun fotoğraflarına bakıyor, evlatlarının fotoğraflarına bakıyor. Evlatlar başka şehirde, torun başka şehirde, belki başka bir ülkede. Arada bir elbette görüntülü konuşuyorlar, ayda yılda bir de olsa ama. Torun ekranda dede diye sesleniyor, dedenin yüzü değişiyor. Çünkü torun ona yalnızca neşe vermiyor. Hayata hala verecek bir şey olduğunu hatırlatıyor. Bildiklerini aktaracak birisi var, gördüğünce dua edeceği birisi var, hediye göndereceği birisi var, bir ağacı, bir kitabı, bir saati, bir hatırayı bırakacak birisi var. TÜİK'in 2025 verileri Türkiye'de 1.836.000'den fazla yaşlının tek başına yaşadığını gösteriyor aziz dostlarım. Bu sayı bize çok büyük bir ihtimali düşündürüyor. Bir tarafta sevgi ve tecrübesini aktaracak insan arayan büyükler var. Diğer tarafta görülmek, dinlenmek, sarılmak, kucaklamak isteyen çocuklar var. Modern hayat ikisini de birbirinden ayırmış. Ve bu arada anne babalar da kendi anne babalarının çocuklarına bakımıyla alakalı, yani dede ve ninelerin torunlarına bakımıyla alakalı bir ihtiyaç içerisinde. Ama bu ihtiyacı dadılarla, bakıcılarla karşılıyorlar. Anne baba evden atılınca, yani dede olarak, nine olarak büyükler evden atılınca, o ihtiyaç da hasıl olunca dadılarla, bakıcılarla ikame edilmeye çalışılıyor. Sonra annesiz, babasız, dadı ve bakıcı elinde büyüyen çocuklar için aile destek programları, psikolojik rehabilitasyon programları, psikologlardan destek programları, yaşlar için de aynı yazlık programları dizayn ediyoruz. Acaba bazı yerlerin merhemi birbirine olabilir mi? Torun yalnızca dedenin ve ninenin sevgisine muhtaç değil, dede ve nine de torunun sesine, neşesine, hayat veren yakınlığına ve sevgisine muhtaç. Bir anlamda torun, dede ve ninelerin yakıtı. Burada büyüklere baktığımızda aile hikayesinin çocuğa bir kimlik kazandırdığını görüyoruz aziz dostlarım. Büyüklerin bir başka hediyesi daha vardır: hikaye. Şimdi iş dünyasında bile gamification diye hem oyunla hem de storytellingle, hikayeyle büyüklerin bile eğitiminde önemli bir yer tuttuğuna inanılan etkinlikler yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Hikaye anlatıcılığı hem seminerlerde, hem kongrelerde, zirvelerde, hem de üniversitede ders olarak çok önemli bir yer tutuyor. İnsan kendisini yalnızca kendi yaşadıklarıyla tanımaz. Kendisinden önce yaşayanların hikayesiyle de tanır. Bizim aile nereden geldi? Dedem hangi zorlukları aştı? Anneannem okumayı nasıl öğrendi? Babam küçükken neden çalışmak zorunda kaldı? Ailemizde ilk üniversiteye giden kimdi? İlk iş kuran kimdi? Bu soruların cevapları aslında çocuğa şunu söyler. Sen boşlukta başlamadın, sıfırdan başlamadın. Senden önce de yürüyenler oldu. Zorluk yalnızca senin başına gelmedi. Geçmişteki insanlar da bu ailede zorluklar çekti. Kuşaklar arası aile hikayeleri üzerine yapılan çalışmalar, aile geçmişini bilmenin kimlik, kültürel aidiyet ve iyi oluşla ilgili olabileceğini gösteriyor. Burada elbette hikaye anlatmak tek başına bütün psikolojik sorunları çözmez. Ama çocuğa bir çerçeve kazandırır. Başına geleni daha büyük bir hikayenin içine yerleştirir. Çocuk sınavdan kaldığında yalnızca ben başarısızım demez. Dedemde, babamda da başarısız oldukları zamanlar olmuş. Bizim aile zor zamanlardan geçmiş ve yeniden ayağa kalkmış diyebilir. İşte buna aile hafızası diyoruz. Aile hafızası geçmişte kalmış bir albüm değildir aziz dostlarım. Bugünkü fırtınada tutunulan bir köktür. Aziz dostlarım, bir ailede zaten kadim İslam medeniyetinin halka medeniyeti olduğunu biliyorsunuzdur. Camilerde kurulan sohbet halkaları, evlerde kurulan o sobanın etrafındaki sadece bedenimizin değil gönlümüzün de ısındığı soba halkaları, aynı yemek ortamında bir sofranın etrafında öbeklendiğimiz sofra halkaları. Şimdi hemen hemen hepsinden mahrumuz. Ama buradaki kaybımız, sofra kaybımız çok önemli bir kayıp. Eskiden aynı sofrada yalnızca yemek yenmiyordu. Kurucu büyüğümüz, şeyhimiz, Şeyh Edebali ne diyordu? Ey erenler, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Dolayısıyla eskinin sofrası hep birlikte yenen bir bereket sofrasıydı. Farklı yaşlardaki insanlar birbirini dinlerdi. Çocuk konuşmak için sırasını beklerdi. Dedenin anlattığı uzun bir hatıra takip edilirdi. Ninenin kullandığı, bugün artık pek duymadığı kelimeler yeniden hafızaya alınırdı. Anne ve babanın büyüklerine nasıl hitap ettiği görülerek, duyularak, hissedilerek öğrenilirdi. Yaşanarak öğrenilirdi. Bir konuda bir anlaşmazlık çıktığında ses yükseltmeden de konuşabildiğine şahit olunurdu. Yani sofra aynı zamanda bir aile iletişim laboratuvarıydı. Çocuk orada yalnızca karnını doyurmazdı. Kelime hazinesini büyütürdü. Dinleme süresini uzatırdı. Sabretmeyi öğrenirdi, itiraz etmenin usulünü öğrenirdi. Kendisinden yaşça büyük bir insanın dünyasını merak ederdi. Bugün birçok evde yemek devam ediyor ama sohbetler kesildi. Herkesin önünde ayrı bir ekran, herkes aynı masada fakat başka bir dünyada, mesafeler var aramızda. Sonra okulda çocuğun arkadaşını dinlemesini bekliyoruz. Öğretmenin sözünü bitirene kadar sabretmesini istiyoruz. Uzun bir metni takip etmesini bekliyoruz. Odağını uzun süre tutmasını bekliyoruz. Allah aşkına bu çocuk bu becerileri nerede prova edecek, nerede öğrenecek? Dinleme, dinle beni, sus, konuşma diyerek öğütle gelişmez. Dinleme bir beceridir. Aynı kaslarımızın gelişmesi gibi dinleyerek gelişir. Dinleme ortamında, dinlenilen bir ortamda gelişir. Sohbet, sohbet edilerek öğrenilir. Yüzme, derslerle değil, direkt denizin içine atlayarak, havuzun içine atlayarak suda öğrenilir. Sohbet, sohbet edilerek öğrenilirse, saygılı itiraz, saygılı itirazlara şahit olunarak kazanılırsa, aziz dostlarım, işte bütün bu melekeler, dede ve ninenin çocuğa kendi kuşağının dışında bir insanla ilişki kurmasının fırsatını verdiğinde yaşayarak öğrenilir. Bu fırsat okulda öğretmenle kurulan ilişkinin de sessiz bir hazırlığı olur. Laboratuvarda hazırlanır, ailede pişirilir, okulda yenir. Yaşlılar tabii bedensel anlamda da, hafıza anlamında da biraz daha yavaşlar. Ama yaşlının bu yavaşlığı çocuğa empati öğretir. Yaşlı insan bazen yavaş yürür, bazen yavaş anlar, aynı soru yeniden sorar. Bazı işleri gençler kadar hızlı yapamaz. Dolayısıyla torun normal bir yürüyüşte bile dedesiyle giderken adımını yavaşlatmayı öğrenir. Ninesi gözlüğünü ararken beklemeyi öğrenir. Dedesinin anlamadığı bir teknolojiyi anlatırken aynı cümleyi yeniden kurmayı öğrenir. Tekrarlamayı öğrenir. Bu küçük anlar çocuğa çok büyük bir beceri kazandırır. Kendisinden farklı olanın hızına saygı göstermek. İşte empati budur aziz dostlarım. Sadece kendini başkasının yerine koy cümlesini ezberletmek değildir. Hayatın içinde bir başkasının hızına uyabilmektir ve bunu öğrenebilmektir. Bunu öğrenen çocuk sınıfta yavaş okuyan arkadaşıyla ayrı etmemeye daha yatkın olabilir. Bedensel engelli bir arkadaşına yardım etmeyi daha doğal görebilir. O konuda daha fazla empati geliştirebilir. Öğretmeni bir konuyu tekrar tekrar anlatırken hemen sıkılmayabilir. Çocuğun yalnızca yaşıtlarıyla büyüdüğü, onlarla oynadığı, onlarla konuştuğu bir hayatta hayatın hızının yalnızca kendilerinin hızı olduğunu sanabilir. Ama nine ve dede ona zamanın başka türlü aktığını da gösterir aziz dostlarım. Şimdi yeniden ana meselemize dönelim. Okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize. Bir çocuk dede ve ninesinden uzak büyüdü diye mutlaka problemli olur mu? Hayır, bunu söylemiyorum. Böyle kesin haksız bir hüküm kurmuyorum. Çok güzel yetişen çekirdek aile çocukları da vardır. Çok sabırsız olan geniş aile çocukları da vardır. Büyükleri hayatta olmayan ama başka güvenli yetişkinlerle güçlü bağlar kuran çocuklar da vardır. Öte yanda kalabalık ve geniş bir ailede yaşadığı ve büyüdüğü halde hiç sevgi göremeyen çocuklar da vardır. Mesele yalnızca sayı değildir burada. İlişkinin niteliğidir, derinliğidir. Çünkü yakınlık kilometreyle ölçülmez. Kilogramla ölçülmez. Aynı evde yaşayıp torununu hiç dinlemeyen bir büyük uzak olabilir. Başka bir şehirde, hatta başka bir ülkede yaşayıp her hafta torunuyla düzenli, dikkatli ve sevgi dolu konuşan bir büyükse çocuğun hayatında gerçek bir yere sahip olabilir. Daha derin bir ilişki kurabilir. Bu sebeple hedefimiz aile büyüklerini fotoğraf karesine eklemek değil, onları çocuğun hayatına anlamlı biçimde katmak. Çocuğun yalnızca deden var mı sorusuna değil, dedenle konuşabiliyor musun? Ninen seni gerçekten dinliyor mu? Başına bir şey geldiğinde onlara gidebiliyor musun? Onlarla görüşebiliyor musun? Onlara danışabiliyor musun? Sorularına da cevap aramalıyız aziz dostlarım. Bir akrabanın varlığı biyolojik bir bilgidir. Güven veren ilişkisi ise psikolojik ve ahlaki bir imkandır. Fakat çocuk birden fazla güvendiği yetişkin sevgisinden, sabrından ve rehberliğinden mahrum kaldığında da riskler büyüyebilir. Mesela evde uzun uzun dinlenilmeyen, konuşmasına sabredilmeyen, bir şey istediğinde makul şartlar altında yapılmayan çocuk, okulda kendisini gürültüyle, yaramazlıkla, haylazlıkla duyurmaya çalışabilir. Evde sabırlı bir büyükle vakit geçirmeyen bir çocuk, sınıfta sırasını beklemekte zorlanabilir. Yaşlı bir insanın yavaşlığına hiç eşlik etmemiş bir çocuk, öğretmeninin yaşına, emeğine ve sınırına karşı nasıl davranacağını öğrenmekte zorlanabilir. Kendisinden küçük bir toruna, kuzene bakmamış bir çocuk, zayıf arkadaşının halini anlamakta zorlanabilir. Aile hikayesini dinlememiş bir çocuk, uzun uzun anlatıyı takip etmekte güçlük çekebilir. Konuşma yerine sürekli kısa ekran mesajlar büyümüş bir çocuk, duygusunu kelimeyle anlatamadığı için davranışla anlatabilir ya da anlatamayabilir. Üstelik o davranış bazen öfkeye, inata, zorbalığa, dersten kaçmaya, haylazlık yapmaya, yaramazlık yapmaya dönüşebilir. Aziz dostlarım, bunlar bir teşhis değildir, inanın. Her dikkat dağınıklığını nine yokluğuna bağlayamayız. Her zorbalığın arkasında dede eksikliği var diyemeyiz. Ama şu soruyu da sormalıyız. Çocuğun etrafındaki güvenilir yetişkin halkası daraldıkça okuldan beklediğimiz yük neden büyüyor? Biz bugün öğretmenden ne bekliyoruz? Dersi anlatsın, disiplini sağlasın, çocuğu dinlesin, öfkesini yönelsin, ahlakını geliştirsin, telefon bağımlılığını çözsün, biz evde üstesinden gelemiyoruz, akran zorbalığını önlesin, anne ile babanın çatışmasını anlasın, çocuğun özgüvenini korusun. İyi de bir öğretmen 40 öğrencinin öğretmeni. Peki 40 öğrencinin annesi, babası, dedesi, ninesi psikolog olabilir mi? Hayır. Aristo'nun dediği gibi eğitim hayatı asla ve asla okula devredilemeyen kutsal bir haktır. Çünkü okul aileyi tamamlayabilir fakat ailenin yerine geçmez aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, çok kıymetli dinleyenlerim, okullarda yaşadığımız sorunlarla alakalı hani sürekli bir üniversite peşinde koşmayı, sürekli bir para, makam, mevki, kariyer peşinde koşmayı, En kaliteli çocuklarımızı, yavrularımızı öğretmen olarak yetiştirmediğimiz için öğretmen kalitesinin düşmesini, babanın iş uğrunda evden yokluğu, annenin kariyerinin peşinde çocukların hayatından çekilmesini konuştuk. Şimdi de bu iki programda dede ve ninelerin çocuğun hayatından çekilmesinin benzer etkiyle sonuçlandığını görüyoruz. Geniş aile sistemi asırlardır insanlık tarihinde, elbette her çağın kendine göre problemi var ama daha kadim bir uygarlık kurdu. En azından aile geçmiş yüzyıllarda bugünkünden çok daha güçlü, kuvvetli ve değerliydi. İşte tam da bunu söylemeye çalışıyorum bu programda. Okullarda yaşanan sorunlarımızın temelinde ailede o kurulmayan aile birliğinin, aile sevgisinin, aile dirliğinin, düzeninin, edebinin, tertibinin, disiplininin eksikliğini yaşıyoruz. Yeniden inşallah bu aile medeniyetimiz programının mucibince aile medeniyetimizi kurduğumuz bir gelecek diliyorum sizlere. Gelecek hafta kaldığım yerden devam edeceğim. Ama bu duygularla hepinizi mübarek beldelerden dualarımla Rabbiciliğime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.